Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Şerik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin talim, terbiye, tezkiye metotları içerisinde hatalı davranışlardan muhataplarını kurtarabilmek ve onları ıslah edebilmek için takip ettiği usulleri görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de muhataba, bu çocuk olabilir, genç olabilir, yaşlı olabilir, kimse o yanlış davranışını, hatalı davranışını terk edebilmesi için onlara alternatifler gösteriyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bu mu daha iyi, bu mu daha iyi? Şöyle mi, şöyle yapsak mı daha iyi olur, böyle yapsak mı daha iyi olur tarzında farklı alternatifler göstererek o kişinin doğruyu görmesini, gerçeği görmesini ve onu yapmasını Efendimiz sağlıyor, sağlamaya çalışıyor. İnsan bazı zamanlar nasıl davranacağını bilemediği için hata yapabilir. Yani illa hata yapan her insan bile bile hata yapmayabilir. Bilerek hata yapanlar olabildiği gibi ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmediği için de insan hata yapabilir. Onu bu yanlış davranıştan vazgeçirmenin en güvenilir yollarından biri kendisine ne yapacağını gösteren alternatifler takdim etmektir. Özellikle yeni yetişmekte olan çocukların terbiyesinde bu Efendimiz Aleyhisselam'ın şimdi örneklerini göreceğimiz bu usulü, metodu büyük önem arz etmektedir. Çünkü çocuklar gördükleri ve duydukları her şeyi merak etmekte, bunların doğru veya yanlış olduklarını düşünmeden hemen taklide yönelmektedirler. Yani ne görürse, diyelim ki bir 5 yaşında, 6 yaşında çocuk, bu işte Allah bunu haram kılıyor, helal kılıyor, bu doğrudur, yanlıştır. Bunu tabii düşünecek durumda değildir. Yani çocuk diyelim ki o yaşta neyi görürse, mesela diyelim evinin önünde, diyelim ki sitenin ortasında bir havuz var da, o havuzda insanlar kadınla erkekli yüzüyorlarsa, çocuk da diyelim ki bunu 3-5 yaşında, 10 yaşında neyse görüyorsa, o çocuk tabii olarak, bir de havada sıcak olursa, tabii olarak oraya gitmeyi, oraya yüzmeyi isteyecektir. Babası, anası buna, oğlum yavrum bu haramdır, günahtır, Allah şöyle emrediyor falan dese bile çocuk onu kabullenmekte zorlanacaktır. Yani neyi görüyorsa gördüğünü daha fazla benimseyecektir. Burada doğru olan şey çocuğa o yaşlarda doğru olanı göstermek, doğru olanı görmesine sağlamak ve onu o şekilde daha mutedil, İslami bir çevre içerisinde bulundurarak eğitmeye çalışmaktır. Onları bu rastgele temayüllerden vazgeçirmek, evladım böyle yapma, şöyle yapma demekten ziyade böyle yapma fakat şöyle yap. Şunu yeme fakat bunu ye. Bu oyunu oynama fakat şunu oynayabilirsin şeklinde alternatifler sunmak suretiyle daha kolay sağlanabilmektedir. Ama bu bayağı da zor tabii. Özellikle günümüzde bu gençlerin ki efendim işte bilgisayar oyunları, oradaki efendim müptela oldukları şeyler, bunlara alternatif üretmek ve onları daha hayırlısına yönlendirmek o kadar konuşulduğu kadar da kolay değil. Veya izlenecek filmlerde şunu izleme, şunu izle demek. Yine çizgi filmlerde şunu izle, bunu izle diyebilmek ve çocuğun ilgisini çekecek alternatif gösterebilmek de o kadar kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. İlerleyen yaşlarda da pek çok insanda bu hususiyet devam etmekte, onların yaptıkları yanlışlara karşılık kendilerine gösterilen alternatif davranışlar sayesinde durumlarını düzeltebilmektedirler. Gelelim Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle alternatif gösterme. Yani birisi bir yanlış yapıyor. Ona Efendimiz öyle yapma da şöyle yaparsan daha iyi olur, şöyle yapsan daha iyi olmaz tarzında ne şekilde örnekler sergilemiş, birkaç örnek görelim Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından. Olayı Rafi bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Ben çocukken Ensar'ın hurma ağaçlarını taşlardım. Bu sebeple beni tutup Peygamber Efendimiz'e götürdüler. Allah Resulü bana, yavrucuğum hurma ağaçlarını niçin taşlıyorsun diye sordu. Ben de ya Resulallah açtım, karnım aç idi, yemek için taşladım dedi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şöyle bir yol gösterdi. Bir daha taşlama. Altlarına düşenlerden al diye buyurdu. Ve başımı sıvazladı. Daha sonra da Allah'ım onun karnını doyur diye bana dua etti. Görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa sadece hurma ağacını taşlama diye yasak koymakla kalmamış. Yavrucuğum altlarına düşenlerden al ye, bunu alabilirsin demek suretiyle ona alternatif de göstermiş. Ama bir de yine yönünü almak için başını sıvazlıyor ve Allah'ım bu gencin karnını doyur diye dua ediyor. Herhalde bu Rafi bin Amr radıyallahu anh bundan sonra çocuk da olsa herhalde artık hiçbir hurma ağacını, kimsenin hurmasını, ağacını taşlamamıştır büyük ihtimalle. Efendimizin bu yol göstermesi ve öğüdü sonrasında. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde Medine'lilerin iki bayram günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi. Bu tabi cahiliye döneminden kalma bayramlar, yani dini bayramlar değil. Ramazan, kurban gibi dini bayramlar değil. Normalde işte Arapların kendi örf adetlerinde, geleneklerinde olan bayramlar. Ama yılda iki kez böyle kutluyorlarmış, oynayıp eğleniyorlarmış. Efendimiz Aleyhisselam, bu iki günün mana ve ehemmiyeti nedir diye sordu. Niçin böyle yapıyorsunuz? Dediler ki biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik. Onu devam ettiriyoruz. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, Allah bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi. Kurban bayramı ve fıtır Ramazan bayramı buyurdu. Dolayısıyla yani madem ki bayram istiyorsunuz, al onun yerine bu bayramlar. Hem bu bayramlar Allah'ın emrettiği bayramlar, yine sevinç günleri, yine mübah çerçevede işte dostluk, kardeşlik, eğlenme günleri. Ama bunda ne var? Bunda Allah'ın rızası var. Hatta ayet-i kerimede Furkan suresi de estağfirullah وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Onlar işte zur denen bir şeyden bahsediyor ayet-i kerime. Abuzur kelimesinin farklı anlamları var ama bir manası da cahiliye bayramları. Yani cahiliye döneminde Arapların kutladığı bayramlar ama bunları işte içkili, çalgılı, böyle kendi örf adetlerine uygun tarzda, yani İslam hassasiyeti olmayan tabii bayramlar bunlar. Ama Müslüman olduktan sonra yine o bayramları kutlayan çevreler var. Müslümanların da yine zaman zaman böyle belki gelenekten gelen saikle onu izleme düşünceleri olabilir veya merakları olabilir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimeyi getirdi. Artık bu Allah'ın güzel kulları cahiliye döneminden kalan bu bayramlara katılmazlar. Onları seyretmezler. Oradaki eğlencelere katılmazlar diye müminleri bu tür şeylerden alıkoydu Yüce Rabbimiz. وَاِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا. Böyle Allah'ın hoşuna gitmeyecek, razı olmayacağı çalgılar, sözler, konuşmalar, şunlar bunlar, bunları görürlerse de veya bunlar rast gelirlerse de oradan kendi izzet ve şereflerini koruyarak oradan sıvışıp giderler. Oraya takılmazlar. Oradan efendim uzaklaşırlar buyuruyor Yüce Rabbimiz. Efendimiz Aleyhisselam da onlara yani her kötüyü iyiyle değiştiriyor. İslam bu şekilde zaten geldi. Bu şekilde yaşandı. Kur'an-ı Kerim hep bu şekilde bir yol tuttu. Eğer Arapların örf adetlerinde İslam'a uygun olanları varsa onlar hiç dokunmadı. Yani alışveriştir, evlenmedir, diğer sosyal hayattır. Onunla ilgili yeme içmelerdir, işte hayvanlarla ilgili etleriyle alakalı durumlardır. Eğer İslam'a uygunsa o örf adetler onlar hiç dokunmadı. Onları olduğu hal üzere ipka etti, devam ettirdi. Ama onlar içerisinde Allah'ın gönderdiği dine uygun olmayan hususlar varsa gerek inanç bakımından gerekse ameller bakımından, örf adetler bakımından onları teker teker düzeltti, ıslah etti. Onu bırakın şöyle yapın diye. Bu bayramlar da bu şekilde olmuş oldu. Efendimiz Aleyhisselam'ın alternatif göstermeyle ilgili bir başka rivayet de şöyledir. Uhud Savaşı esnasında Muaviye oğullarının azatlı kölesi Ebu Ukbe Ruşeydül Farisi tepeden tırnağa kadar silahlanmış, zırhlı, miğferli bir müşrikle karşılaştı. Ve ben İbni Ufeyfim diyerek haykırıyordu. Bu tepeden tırnağa silahlanmış, zırhlı, miğferli müşrik Ebu Ukbe'ye, yani sahabeden, yani Müslüman Ebu Ukbe'ye bu şekilde meydan okuyor. Bu şekilde mübareze yapıyor. Ben diyor İbni Ufeyfim. Bu esnada Hatib'in azatlı kölesi Sa'd İbni Ufeyfe onu ikiye bölen bir darbe indirdi. Ruşeyd de al bunu da ben Farslı köleden diyerek kılıçla vurup omuzunu zırhıyla birlikte ikiye ayırdı. Peygamberimiz onların yaptıklarını görüyor, söylediklerini de işitiyordu. Bu Ruşeyd Farisi. Demek ki Farisli bir köleymiş. Efendimiz Aleyhisselam onların o hem mübarez etmelerini hem de o müşriyi tepelemelerini ama tepelerken de konuştukları ifadeleri onları Efendimiz Aleyhisselam takip ediyor ve işitiyor. Ruşeyd'e sen Farisi'den demesen de Ensari'den desen olmaz mı buyurdu. O sırada İbni Ufeyf'in kardeşi de ben İbni Ufeyf'im diyerek gelip yetişti. Ruşeyd hemen al bunu ben Ensari köleden diyerek onun başına bir darbe indirdi. İbni Ufeyf'in başını zırhıyla birlikte ikiye ayırdı. Resul-i Ekrem Efendimiz gülümsedi ve iyi yaptın ey Abdullah buyurdu. Vakidi ve İbni Abdülber'de geçen bir rivayet. Burada şu yorum yapılabilir. Farisi'den sözü. Yani ne farkı var? Yani ben işte Farisi küreden demekle işte ben Ensari işte şu zattan demek arasında yani Farisi kelimesi Ensari kelimesi ne fark var ki Efendimiz Aleyhisselam müdahale ediyor ve bir alternatif gösteriyor. Onu daha iyi olana yönlendiriyor. Şimdi Farisi'den sözü yani Farslı, İran asıllı, İranlı. Bu söz ırkçılık ve ırkla övünme manası ifade ediyor. İşte ben Türk'ten, işte ben Kürt'ten, ben Arap'tan tarzında orada kendi milletimizi, kendi ırkımızı ön plana çıkardığımız zaman bu söz ne yapıyor? Bu söz bir ırkçılık kokuyor. Irkçılığı öne çıkarıyor. Bu ise harp esnasında savaşan kişinin aynı zamanda ihlasını zedeliyor. Ensari'den sözünde ise dini bir muhteva vardır. Şimdi Muhacir ve Ensar'ı kim o isimleri verdi? Onları Cenab-ı Hak öyle isimlendirdi. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara Muhacirun, Muhacir diyen bizzat Yüce Rabbimizin kendisidir. Ayet-i Kerime hep onları Muhacirun diye isimlendiriyor. Hem Haceru hicret ettiler diyor hem de zamanda El Muhacirun diyor. Estağfirullah. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacir ve Ensar ilkleri. Ensar'ı kim isimlendirdi? Onlar Yüce Rabbimiz isimlendirdi. El-Ensar yani yardımcılar gelen muhacirlere ev sahipliği yapan ona yardım eden kişiler diye. Dolayısıyla bunda çok dini bir anlam var. Çok da müspet, güzel bir anlam var. Dolayısıyla bu aynı zamanda İslami bir kavram olup İslam adına savaşıldığını ifade etmektedir. Efendimiz söz konusu hadisede o sahabisini yanlış bir telakkiden kurtarmış ve hayra yönlendirmiştir. Bunu da sadece bir kelimelik bir alternatifle gerçekleştirmiştir. Yani bir kelime ne kadar bir büyük anlam farkı ifade ediyor. Yani faresi diyorsun, ırkçılığı öne çıkarıyorsun. Sonra efendim oradan savaş esnasındasın, belki ihlasını zediliyorsun. Allah korusun ölsen belki şehitlik merteben belki tehlikeye girecek. Orada faresi kelimesini çıkarıp bir ensare koyduğun zaman her şey taşı gidine koymuş oluyorsun ve her şey düzelmiş oluyor. Bazen bir kelime bu kadar büyük anlam ifade edebiliyor. Yine bir gün Peygamber Efendimiz müminleri yollara oturmaktan men edince, yani hatta edik kelime de var. Özellikle Şuayb Aleyhisselam'ın, yani Medyen ahalisi, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi, onların böyle yollar üzerinde oturması, gelen giden eziyet etmesi tarzında günahları da vardı. Cenab-ı Hak onlara da وَلَا تَقُودُوا بِكُلُّ صَرَاتٍ تُعَدُونَ وَتَصُدُونَ سَبِيلِ اللّٰهِ Yollara oturup da insanlara zarar vermeyin. Onları işte Allah'ın dininden uzaklaştırmayın diye ayet-i kerime de gelmiş oldu. Dolayısıyla bu yollara oturmak, yol üzerinde oturmak, insan zarar vermek, yani günahlardan bir tanesi. Büyük bir suç aslında. Efendimiz Aleyhisselam da yine bakıyor ki işte yol kenarında oturup orada gelen geçen bir şekilde eziyet gördüğünü fark ediyor. Kadınlar olabilir, başka kimseler olabilir. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kimse yol üzerine oturmasın, yol kenarına oturmasın. Sonra sahabe-i kiram diyor ki ya Resulallah, biz buna mecburuz. Meselelerimizi orada konuşuyoruz. Bize müsaade edersen yani dikkatli bir şekilde oturalım ve devam edelim konuşmaya. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmaktan vazgeçemeyecekseniz, yani vazgeçin, yol kenarında oturmayın. İnsanların rahatsız olacağı şekilde yolların oralarda bulunmayın. Ama eğer bir mecburiyet söz konusu olursa, vazgeçmeniz mümkün değilse o halde yolun hakkını verin buyurdu. Bunun nedir peki efendim yolun hakkı? Harama bakmamalarını, gelip geçenleri incitmemelerini, selam almalarını, marufu emredip münkerden nehyetmelerini istedi. Bu şartları yerine getirmek şartıyla efendim oturabilirsiniz ama yine de oturmasanız daha iyi. Yani bu tabii köy yerlerde bunu hepimiz yaşamışızdır. Yani köylerde yaşayan insanlar olarak yaşamışızdır. Diyelim ki köyde bir çeşme vardır. Veya diyelim ki efendim bir harman vardır. Veya yine diyelim ki yaylada böyle insanların diyelim ki geçmek durumunda olduğu yerler vardır. Oradan kadınlar geçecek, kızlar geçecek, insanlar geçecekler böyle. Oraya oturulduğu zaman gerçekten insanlar çok rahatsız olurlardı. Ben hatırlıyorum yani, geçme hatırlıyordum. Yani delikanlı insanlar diyelim ki, adamlar oturuyor orada, birinin gelini geçecek, kızı geçecek. Çoğu zaman da o gariban insanlar o adamlar orada oturuyor diye o çeşmeye gelemezlerdi, oradan geçemezlerdi. Uzun zaman beklerlerdi. Hatta işlerini doğru dürüst efendim yapamaz aksatırlardı. O çocukluk zamanları, bunları ben hatırlayabiliyorum. Efendimiz Aleyhisselam demek ki orada da böyle durumlar yaşanmıştı. Buna Efendimiz el koyuyor, yasaklıyor, oturmayın diyor. Ama zaruret olursa, zaruret olmazınca oturmayın. Ama zaruret olursa da şu hususuna dikkat ederek o zaman oturmanız mümkün olabilir. Onlar da harama bakmayacaksınız. Gelip geçenleri incitmeyeceksiniz, sizden incinmeyecekler. Belki seni incitmesin ama bakışından, şundan bundan o insana rahatsız olabilirler. Selam alacaksınız. Marufu emredip münkerden nehyedeceksiniz. Yani bir kötülüğe de yol açmayacaksınız. Bu şartlarda olabilir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. İslami talim ve terbiyede esas olan insanlara doğruları öğretmek ve o doğrular istikametini yaşamalarını sağlamaktır. Çeşitli yollarla kazandıkları yanlış bilgi, kanaat ve uygulamaları tahsis edip yerine doğruları ikame edebilmektir. Özellikle insan ve toplum hayatında yer etmiş yanlışları düzeltmede en etkili metotlardan biri de sadece yanlışı tenkitte kalmayıp alternatif çözüm yolları gösterebilmektir. Bunu tabii ki özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı terbiye etme, eğitme noktasında Efendimiz Aleyhisselam'ın bu alternatif gösterme metodunu çok iyi anlayıp uygulamamız lazım. Çünkü gençleri bekleyen çok büyük tehlikeler var. O tehlikeler, yani gençler oyun oynuyorlar, bilgisayar oyunları oynuyorlar. Gençler işte sosyal medya platformlarına dolaşıyorlar. Efendim Facebook'tur, Instagram'dır ve diğer şeylere dolaşıyorlar. Orada nice doğru olmayan diyelim ki görüntülerle karşılaşıyorlar, videolarla karşılaşıyorlar, onları tıklıyorlar, bakıyor ediyorlar. Hem gördükleri fotoğraflar, resimler onların şuur altını, zihin dünyalarını dolduruyor. Hem duydukları şeyler dolduruyor. Haber oldukları şeyler onları çok farklı düşüncelere sevk edebiliyor. Yine diyelim ki izledikleri diziler, filmler, okudukları kitaplar varsa onlar, yani gerçi okuma şeyi bayağı zor ve azalmış durumda. Bütün bunları dikkatli bir şekilde takip ederek, onları da kırmadan, dökmeden, kafalarına vurmadan, kulaklarını çekmeden, gönüllerine girerek, hitap ederek uygun tarzda onlara alternatif gösterip, yavrum bak şuraya girme, buraya gir. Şunu izleme, bunu izle. Şunu görme, şunu gör. Şu kitabı okuma, şu kitabı oku tarzında böyle adım adım usule uygun tarzda bıkmadan, bıktırmadan, usandırmadan bunları yapmamız lazım ki oradan bir hayırlı semer ortaya çıksın. O ağaçlar, o fidanlar böyle onlar çürütecek bir yara almadan büyüyebilsinler. Onlardan faydalı nesille gençler ortaya çıksın. Dolayısıyla bu konuda anneler, babalar, eğitimciler hepimiz üzerine gençlik açısından çok büyük bir ağır mesuliyet düştüğünü, omuzlarının böyle bir ağır mesuliyet olduğunu hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz, görüyoruz. Ama bu konuda daha fazla gayret göstermemiz lazım. Daha çok çalışma yapmamız lazım. Yani bu Efendimizin bu uygulamalarını, bu metotları sadece Efendimiz yapmış, ne yapalım, güzel yapmış, iyi falan deyip bırakacağımız şeyler değil. Bizim her gün dikkate alacağımız, her gün uygulamaya çalışacağımız, her vesileyle önümüzde bir ışık olarak, yani bir ampul lamba olarak durması gereken hayati prensipler olarak görmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak bizi her hususta olduğu gibi gençlerimizi terbiye noktasında, insanlara hayır yolları gösterme noktasında Efendimiz Aleyhisselam'ın bu alternatif gösterme usulünü de benimseyip, güzel uygulayıp onun semeresini almayı bizlere nasip eylesin. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.